Hakimler kitabının 7. bölümüne geldik. 300 uyanık asker seçiliyor. Yerubbaal yani Gideon ile yanındaki halk erkenden kalkıp Herod Pınarı'nın başında ordugah kurdular. Midyanlıların ordugahı ise onların kuzeyinde Mora Tepesi'nin yanındaki vadideydi. Rab Gideon'a şöyle dedi. Yanında fazla adam var. Midyan'ı onların eline teslim etmem. Yoksa İsrailliler kendi gücümüzle kurtulduk diyerek bana karşı övünebilirler diyor Hakimler 7. bölümün ilk iki ayeti. Gideon gider ve ordusunda ne kadar askerin toplandığına bakmak ister. Karşısında yaklaşık 30 bin kişinin toplandığını görür ve bu sayının dahi yetersiz olduğunu düşünür. Çünkü tepelerdeki Midyanlıların sayısı çekirgeler gibi sayısızdır. Dağınık bulunuyorlardı ama sayıca çok fazla olduklarından İsrail ordusunu kolayca darmadağın edebilirlerdi. Bu nedenle İsrail ordusunun sayısı Gideon'a çok az görünmüştü. Buna bakarak belki de bir kez daha boru çalacaktı. Daha fazla insanlar orduya katılsın diye ama Tanrı Gideon'a şöyle dedi. Adamlarının sayısı çok fazla. 32 bin adamla savaşırsan sana zafer sağlayamam. Çünkü o zaman bu zaferi kendi gücünle, anlayışınla kazandığını düşünürsün. Ve karşımda övünmeye başlarsın ki ben buna izin veremem. Evet, hiçbir insan Rabbin önünde övünmeyecektir. İşte bu nedenledir ki Tanrı bugün de güçsüz ve zayıf kimseleri kullanmaktadır değerli dostum. Bu Tanrı'nın yöntemidir. Bugün de aynı yöntemi uygulamaktadır Rab. Tanrı Gideon'un kurduğu orduyu küçültecek, sayısını düşürecektir. Hakimler 7. bölüm 3. ayette, şimdi halka şunu söyle diyor Tanrı. Korkudan titreyen dönsün. Gilad dağından geri gitsin. Bunun üzerine halktan 22 bin kişi döndü. 10 bin kişi orada kaldı. Gideon'un 32 bin adamı vardı ve bunların 22 bini geri dönünce geriye 10 bin adam kaldı. Yasanın tekrarı kitabında Tanrı'nın belirlediği kuralı anımsayacaksınız. Buna göre askere çağrılacak bir adam korkacak olursa evine geri dönebilirdi. Gideon'un da niçin evine geri gitmediğini zaman zaman merak etmişimdir. Gideon kim korkuyor ve titriyorsa dediği zaman benim ardımca gelsin. Çünkü ben herkesten daha çok korkuyor ve titriyorum diyebilirdi. Ama o yerinden hiç kımıldamadı. Çünkü Rab tarafından önemli bir görevle gönderilmişti ve Gideon Rab'be güvenmeye başlamıştı. Şimdi Gideon'un 10 bin adamı vardı. Ve bu sayı dahi birçoklarını korkutabilirdi ama Rab ona şöyle dedi. Halen çok adamın var. Onların sayısını çok aza düşürmelisin. Yoksa ordunda bu kadar çok adam olduğu sürece sana yengi sağlayamam. Böylece Gideon ile adamları bir sınavdan daha geçtiler. Gideon halkı suyun başına götürdü. Rab Gideon'a köpek gibi diliyle su içenleri bir yana, su içmek için dizleri üzerine çökenleri öbür yana ayır dedi. Ellerini ağızlarına götürerek dilleriyle su içenlerin sayısı 300'ü buldu. Geri kalanların hepsi su içmek için dizleri üzerine çöktüler. Rab Gideon'a sizi diliyle su içen 300 kişinin eliyle kurtaracağım dedi. Midyanlıları senin eline teslim edeceğim. Öbürleri yerlerine evlerine dönsün. Hakimler 7. bölüm 5-7 ayetler arası. Burada hangi konu işleniyor biliyor musunuz? Tanrı'nın seçimi ve insanın özgür iradesiyle ilgili en güzel derslerden bir tanesi bu ayetlerde geçmektedir. Tanrı burada Gideon'a şöyle diyordu. Seninle gitmelerini istediğim adamları ben seçeceğim. Ama bunun için seçimi onlara bırakacağım. Onları suyun başına götür ve içlerinden kim diliyle su içerse seçtiğim kişiler onlar olacaktır. Evet, dilleriyle su içenler benim seçtiğim kimseler olacaktır ve ben onları istiyorum. Eğer biz de o gün orada bulunsaydık ve oradaki bazı kimselerle görüşseydik, su içmek için dizleri üzerine çöken birine yaklaşıp da "Kardeş, niye dizlerinin üzerine çöktün?" diye sorsaydık, o zaman belki de şöyle bir yanıt alırdık: "Ben niçin diğerleriyle evime dönmedim?" diye hep merak ederdim. Karım ve çocuklarım beni beklerken ben burada ne yapıyorum? Ben de gitmeliyim. Burası bana göre değil. İçimden hiç savaşmak gelmiyor. Evet, bu adam kararını vermiş, seçimini çoktan yapmıştır bile. Göksel seçim ve insanın özgür iradesi de aynen böyledir kardeşim. Tanrı seçimini yapar yapmasını, ama bu yönde alınacak kararı tamamen sana bırakır. Sonra gider ve suyu diliyle içen adamlara sorarsak nasıl bir yanıt alırdık dersiniz. Onların akıllarında ve fikirlerinde sadece ve sadece savaşmak olmalıydı. Başka şey düşünmüyorlardı belki de. Onlara "Sizi Rab mı seçti?" diye soracak olsaydınız, onlar da "Senin neden söz ettiğini anlamıyoruz" derlerdi. Çünkü onların akıllarında ve yüreklerinde tek bir şey vardı: Midyanlılarla savaşmak ve onları topraklarından uzaklaştırmaktır. Böylece de özgürlüklerine kavuşmak istiyorlardı. Tanrı'nın seçimi ve insanın özgür iradesi konusunda çeşitli itirazlarda bulunabilirsiniz, ama yine de gerçektir. Bu gerçeğe karşı durmakla bu gerçeğin işlenmesine engel olamazsınız. Gideon'un ordusundaki 10 bin adamın her biri kendi özgür iradesini kullandı. Tanrı onların hiçbirine müdahale etmedi. Onları etkilemedi. Onlar kararlarını özgürce verdiler. Bugün de Tanrı sizlere kendi oğlu, ruhsal anlamda oğlu İsa Mesih aracılığıyla karşılıksız kurtuluş armağanını sunmak istemektedir. Tanrı bu kurtuluşu hazırlamıştır, bitirmiştir ve bunu size sunuyor. Bu armağan gerçek bir armağandır. Tanrı tarafından sunulan samimi bir armağandır. İsa şöyle der: "Babanın bana verdiklerinin tümü bana gelecektir ve bana geleni asla dışarı atmam." Şu anda Tanrı'nın seçimi konusunda itirazlarda bulunmaya kalkışmayın. Bunu yapamazsınız. Eğer gelmek istiyorsanız Rab İsa'ya gelebilirsiniz. Kurtulmak istiyorsanız, günahlarınızdan kurtulup sonsuz yaşama kavuşmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Nasıl mı? Kurtarıcı Mesih'e gelerek. Eğer gelmezseniz ya da gelmek istemiyorsanız, o zaman sizin seçilmemiş biri olduğunuzu söylemem gerekiyor. Ama ona iman edip gelecek olursanız, o zaman sizin de seçilmişlerden biri olduğunuzu söyleyebilirim. Bu Tanrı'nın yöntemidir. Bu yönteme bizler de tabi olmak durumundayız değerli dostum. Gideon yalnızca 300 kişiyi alıkoyarak geri kalan İsraillileri çadırlarına geri gönderdi. Bu 300 kişi gidenlerin kumanyalarıyla borularını da aldılar. Midyanlıların ordugahı Gideon'un aşağısında vadideydi. Rab aynı gece Gideon'a "Kalk, ordugaha saldır" dedi. "Çünkü orayı senin eline teslim ediyorum." Hakimler 7. bölüm 8-9. ayetler. Şimdi buradaki 300 adam genellikle yanlış anlaşılmaktadır. Okulu bitirdiğim ilk yıllarda küçük bir imanlı topluluğunda belirli bir süre öğretmenlik yapacaktım. Oraya ilk vardığımda beni karşılayan kişi bana şöyle demişti: "Burada Gideon'un ekibini bulacağından hiç şüphem yok." Oysa ne Gideon'un ekibi ne de başka birinin ekibi vardı orada. Orada karşılaştığım en tembel, en uyuşuk, korkak ve amaçsız inanlılardı. Gideon'un ekibi böyle olamazdı. Gideon'un ekibi İsrail'in kurtuluşu uğrunda canlarını ölüme adayan cesur, gözü pek adamlardan oluşuyordu. Onların amacı Midyanlıları bu topraklardan kovmak, ülkeyi bütün düşmanlardan temizlemekti. Bu nedenle dilleriyle su içtiler. Onların ilk hedefi su içmek değil, düşmanı kovmaktı. Düşman kovulduktan sonra rahatça su içebilirlerdi. Bir keresinde televizyonda bir maç seyretmiştim. Maç sonrasında futbolcularla yapılan röportajlarda bir futbolcu maçın kahramanı olduğu halde kendisine hiçbir pay çıkarmadan galibiyetin tüm takımın hakkı olduğunu söylüyordu. "Maçı kazanmaya hepimiz kararlıydık" diyordu. Gideon'un ekibi de aynen böyle olmalıydı. Eminim ki öyleydiler. Bugün de Rabbin işinde çalışan ekiplerin birlik ruhu içerisinde olmaları ve birbirleriyle dayanışmaları gerekmektedir. Tabii ki bugünkü Mesih imanlılarının düşmanı insanlar değildir. İblistir, karanlık güçlerdir. Mesih imanlıları birlikte iblise, şeytana karşı savaşmaları gerekir. İsrailoğulların şimdi Midyanlıları yenişine geliyoruz. Ordugaha yalnız gitmekten korkuyorsan uşağın Pura'yı da yanına al. Midyanlıların söylediklerine kulak kabart. O zaman ordugahlarına saldırmaya cesaret bulursun diyor Tanrı. Böylece Gideon uşağı Pura ile ordugahın yanına kadar sokuldu. Midyanlılar, Amalekler ve öbür doğulu halklar çekirge sürüsü gibi vadiye yayılmışlardı. Denizdeki kum kadar çok sayısız develeri vardı. Gideon ordugahın yanına vardığında adamlardan biri arkadaşına gördüğü rüyayı anlatıyordu. Bir rüya gördüm diyordu. Arpa unundan yapılmış bir somun ekmek. Midyan ordugahına doğru yuvarlanarak çadıra kadar geldi. Çadıra çarpıp onu devirdi, alt üst etti. Çadır yerle bir oldu. Adamın arkadaşı şöyle karşılık verdi. Bu, İsrailli Yuvaş oğlu Gideon'un kılıcından başka bir şey değildir. Tanrı Midyan'ı ve bütün ordugahı onun eline teslim edecek. Hakimler 7. bölüm 10-14 ayetler arası. Bu Gideon'un savaşa gitmezden önceki son dersiydi. Düşman ordularının kamp kurduğu yere gizlice gitmiş ve orada iki düşman askerinin birbiriyle olan konuşmasını dinlemişti. Düşman askerleri Tanrı'nın kendilerini Gideon'un eline teslim edeceğinden emindiler. Tanrı Gideon'u cesaretlendirmek ve güçlendirmek amacıyla onun bu iki düşman askerinin konuşmalarını dinlemesine izin vermişti. Sonra 300 adamını 3 bölüye ayırdı Gideon. Hepsine borular, boş testiler ve testilerin içerisinde yakılmak üzere çıralar verdi. Onlara gözünüz bende olsun dedi. Ben ne yaparsam siz de onu yapın. Ordugahın yanına vardığımda ne yaparsam siz de aynısını yapın. Ben ve yanımdakiler borularımızı çalınca ordugahın çevresinden siz de borularınızı çalın ve Rab için ve Gideon için diye bağırın. Gideon ile yanındaki 100 kişi gece yarısından az önce nöbetçi değişiminden hemen sonra ordugahın yanına vardılar. Borularını çalmaya başlayıp ellerindeki testileri kırdılar. 3 bölükte borularını çalıp testileri kırdı. Çalacakları boruları sağ ellerinde, çıraları ise sol ellerinde tutuyorlardı. Yaşasın Rabbin ve Gideon'un kılıcı diye bağırdılar. Onlar ordugahın çevresinde dururken ordugahtakilerin hepsi konuşmaya bağırıp kaçmaya başladı. 300 boru birden çalınca Rab ordugahtakilerin hepsini kılıçla birbirlerine saldırttı. Midyan ordusu Serara'ya doğru Bet-Şita'ya Tabat yakınındaki Avel-Mehol sınırına dek kaçtı diyor Hakimler 7. bölüm 16-22. Ayetler arasında. Gideon'un izlediği stratejiyle ilgili kayıtlar bunlardı. 300 kişiden oluşan ordusunu 3 gruba ayırmıştı. Her birine 3 şey verilmişti. Borular, testiler ve testiler içerisinde çıralar. Çıralar ateş görünmesin diye testilerin içerisine yerleştirilmişti. Bir ellerinde testiler, diğer ellerinde ise borular bulunuyordu. Savaş alanına vardıkları zaman da şöyle bağıracaklardı. Rabbin ve Gideon'un kılıcı. Dikkat edilirse hem Gideon'un hem de 300 adamın elinde hiçbir kılıç bulunmuyordu. Çünkü İsrail ordusunun tüm silahlarına Midyanlılar el koymuştu ve silahlar şimdi Midyanlıların elindeydi. Evet, Gideon'un stratejisinde testiler, testilerin içerisinde çıralar ve de çalmalar için borular vardı. Daha önce de söylemiş olduğumuz gibi Midyanlılar ve Amalekliler çölün göçebe halklarındandılar. İsrail topraklarına baskın yaparlar ve İsrail halkının elinde ne varsa gasp edip çöle kaçarlardı. Ama organizasyon açısından oldukça zayıftılar. Düzenli bir orduları yoktu ve çölde dağınık, birbirinden kopuk olarak hareket ederlerdi. Konakladıkları yerlere sadece birkaç gözcü bırakırlar ama genelde büyük çoğunluğu orada burada ya da yakın yerlerde uyurlardı. Geceleyin kendilerine saldırıda bulunabileceğini hiç düşünmezlerdi. Her şeyden önce karanlıkta görmek mümkün değildi. Bu nedenle Gideon 300 kişiden oluşan birliğini 3 bölüye ayırdı ve bu bölükleri düşman kampının çevresine yerleştirdi. Bir zaman sonra hep birden borazanları çaldılar ve testilerini yere vurup kırdılar. Kırılan testilerin içinden çevreye ateş parıldamaya başladı. Midyanlılar derin uykularından uyanır uyanmaz kılıçlarına sarıldılar ve çevreye saldırmaya başladılar. Ama İsrail birliğinde hiç kimsenin kılıcı yoktu. Ama her biri elindeki ateşi bulunduğu yerde havada tutuyordu. Böylece Midyanlılar gördükleri her ateş parçasına doğru saldırıda bulunuyorlardı. Bu planlanmış bir savaştı İsrailler için. Geri çekilirken Midyanlıları da peşlerinden sürüklediler. Böylece Gideon onları tuzağa düşürerek onlara karşı büyük bir zafer kazanmış oldular. Burada söz edilen olayda bizim için çok büyük dersler vardır. İlkin, yapacağının üzerindeki çiğ konusuna geri dönmek istiyorum. Bugün bizim hayatımızın içini değiştirmesi ve yenilemesi için Tanrı'ya ihtiyacımız vardır. Ondan yaşamlarımıza, çorak kalmış yaşamlarımıza çiğ dökmesini istemeliyiz. Hoşea 14:5'te Rab şöyle der. Çiğ gibi olacağım İsrail'e, zambak gibi çiçek açacak, Lübnan'ın sediri gibi kök salacak. Tanrı bu aynı konuya kutsal kitapta birçok ayrı yerde değinir. Yusuf için dedi, Rab tarafından onun memleketi göklerin değerli şeyleriyle, çiğle ve aşağıda yatan derinlikle. Kralın öfkesi genç aslanın kükreyişine benzer. Lütfu ise inayeti ise otların üzerine düşen çiğ gibidir diyor Özdeyiş 19:12'de. Yine Süleyman'ın Özdeyişleri 3:20'de şöyle okuyoruz. Bilgisiyle enginler yarıldı ve gökyüzü çiğ damlatır. Son olarak Rab Mezmur 133:1-3'te şöyledir. Bak kardeşlerin birlikte oturması ne iyidir ve ne hoştur. Başın üzerindeki iyi yağ gibidir. Hermon dağına yağan çiğ, Siyon dağlarına yağıyor sanki. Çünkü Rab orada bereketi, sonsuz yaşamı buyurdu. Tanrı bu yolla bereketledi. Bizim de bu taze dokunmaya ihtiyacımız vardır dostum. Tıpkı sabahleyin otların üzerindeki o taze çiğ gibi bizim de Tanrı'nın bu bereketine ihtiyacımız vardır. Bu yumuşak dokunmaya ihtiyaç duyuyoruz. Hoşea 14. bölüm 5. ayette Rab bize şöyle der. Çiğ gibi olacağım İsrail'e, zambak gibi çiçek açacak, Lübnan sediri gibi kök salacak. Rabbimiz bizim üzerimize susuz toprağa dökülen yağmur suyu gibi gelecektir. Bizler sıkıntı içinde olsak ya da onun terbiyesi altında kalsak bile yine o bizim üzerimize yağmurunu, bereket yağmurlarını dökecektir. Rabbimiz ise bu dünyada yaşadığı günlerde Yeruşalim kenti için gözyaşı dökmüştü. Peki bizler bugün kayıp kimseler, günahkarlar, Rabbe iman etmemişler için gözyaşı döküyor muyuz? İsa'nın verdiği örnekteki gümrük memuru göğsüne vura vura tövbe etmişti. Peki ya bizler tövbe ediyor muyuz? Sağlam, dayanaklı olabilmemiz için bizim de Tanrı'nın dokunmasına ihtiyacımız vardır. Evet, bugün buna ihtiyacımız vardır. Keşke bizler de mezmur yazarı gibi şöyle haykırabilseydik. Yüreğim sabittir ey Tanrı, yüreğim sabittir. Yaşamlarımızdaki pisliğin atılıp yerine paklığın ve saflığın gelişebilmesi için Tanrı'nın gökten düşen çiğine yani bereketine ihtiyacımız vardır. Elçi Petrus yazdığı 2. mektubun 3. bölüm 14. ayetinde şöyledir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu olayları beklediğinize göre onun katında lekesiz ve suçsuz barış içinde olmaya çalışın. Bugün bizim buna ihtiyacımız vardır. Tanrı sadece temiz kapları kullanabilir. 1 Petrus 1:16'da şu sözler yazılıdır. Kutsal olun çünkü ben kutsalım. Bize bu sözü Tanrı'nın kendisi söylüyor. Elçi Pavlos 2. Korintoslar 7:1'de sevgili kardeşler diyor. Bu vaatlere sahip olduğumuza göre bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım. Tanrı korkusuyla kutsallıkta yetkinleşelim. Burada gerçekten çok güzel bir ders ve görüntüyle karşılaşmaktayız. Burada testlerle ilgili karşımıza çıkan bir başka ruhsal derse daha bakmak istiyorum. Bu gömüyü toprak kaplarda taşıyoruz öyle ki aşırı oranda açıklanan güç bize değil Tanrı'ya özgü olsun. Burada söz edilen kaplar imanlıların bedenlerini simgeler. Elçi Pavlus Romalılar 12:1'de şöyledir. Öyleyse kardeşlerim Tanrı'nın sevecenliği, merhameti adına size yalvarıyorum. Bedenlerinizi diri, kutsal, beğenilir sunu olarak Tanrı'ya sunun. Sunmamız gereken sağlıklı ruhsal hizmet budur. Buradaki bedenlerinizi sözü tüm kişiliğinizi anlamındadır. Tüm kişiliğinizi Tanrı'ya diri kurbanlar olarak sunmanızı istiyorum diyor Pavlus. İşte bu nedenledir ki bizler hiç kimseyle övünmemeliyiz. Bunlar toprak kaplardır. Bizler bu hazineye toprak kaplarda insan bedenlerinde sahibiz. Ama bazılarımız kırılmadıklarından dolayı ışığı çevreye yayamazlar. Bu ışık bizim kendi ışığımız değil ama Rab İsa Mesih'in ışığıdır. Onun ışığı bizlerde parlamalıdır. Ama onun ışığı sadece kırık bedenlerde, kırık yüreklerde parlayabilir. Bizler bu dünyada ışıklar olarak parlamak durumundayız. Pavlos Filipililere şöyle seslenmiştir. Yaptığınız her işi hiç mırıldanmadan, çekişmeden yapın öyle ki kusursuz ve aldatısız olasınız. Bu eğri ve sapmış kuşağın içinde dünyaya ışık saçan yıldızlar gibi Tanrı'nın suçsuz çocukları durumunda olun ve yaşam sözüne sarılın. Şimdi de kısa da olsa borazanlara bir bakalım. 1. Korintoslar 14:8'de şöyledir. Borazan belirgin bir ses çıkarmazsa kim savaşa hazırlanır? Burada imanlıların tanıklığından söz edilmektedir. Mesih imanlılarının tanıklığı açık ve seçik olmalıdır. Başkalarına belirtilmeli, duyurulmalıdır. Ama bunu vermeden önce kişinin hayatı bu tanıklığı sergilemelidir. Ondan sonra sözlü olarak söylemelidir.